Ayrım 20.
18. bölüm. Ferit Taşçı sabahın ilk saatlerinde bütün ekicileri saran öfkenin bir parçasıydı sadece. Ocakta yanan kuru çubuklar arasına karışmış sıradan bir çubuk gibiydi. Arkadaşlarının kalabalığın arasında tekelden tüccar depolarına, oradan postaneye, postaneden yine tekele sürüklendi. Cumhuriyet alanının bir köşesinden milletvekili Alagöz'ün gelişini, gidişini izledi. Çeşitli söylentilere kulak verdi. Konuşmalara karışıp alınan kararlara katıldı. Kuşluğa doğru sokaklardaki çalkantı durulurken herkesi saran sessizlik ona da bulaştı. Yeni yeni ölçüp biçebiliyordu kendi durumunu. Düğünü bozguna uğramıştı. Işıkları kesilmiş, gelini kaçmış, konukları dağılmış, davulu patlamıştı düğün evinin. Kendisi sokakların karanlığına itilmişti yine. Nikahlı karısının yüzünü görmeye, sesini, ellerinin sıcaklığını duymaya hasret, gecelerin ayazını, bungunluğunu bölüşecekti. Öyle rezil bir dertti ki derdi. Herkes yarın yiyeceği ekmeği, tarlasını, bağını hacizden kurtarmayı düşünürken, karısını anasının elinden alamayacağından yakınamazdı kimseye. Gülünç olurdu. Kimsenin kendi derdinden söz ettiği yoktu zaten. Birbirinin yanında, yüreğinden geçenleri elinden geldiği kadar gizliyor, herkes korkusuz, iyimser göstermeye çalışıyordu kendini. Saat 10'da, kasaba çarşısında yapacak başka iş kalmadığından ekiciler evlerine taşınmaya başladılar. Kapıdan uğurluyorlar, ayaküstü sabahtan beri olanları karılarına, evdekilere 3-5 dakika içinde anlatıyorlardı. Hiç beklemedikleri bir şey varsa o da karılarının ateşe körükle gidişi, gözlerini kırpmadan desteklemeleriydi direnişlerini. Karılarının böyle öfkeleriyle kendilerinin önüne geçişi kızdırıyordu erkekleri. Birbirlerine açılmaktan kaçınsalar, kendi kendilerinden gizleseler bile sanki yatıştırılsınlar diye uğruyorlardı evlerine. Sonra kahveye dönünce ben dayanmasına dayanırım ama evdeki karı meram anlamıyor gibilerden bir çıkış kapısını aralık bırakmak istiyorlardı arkalarında. Kadınlar sert çıkıp da bu kapıyı sıkı sıkı kapatınca birbirlerinin önünde küçük düşmeden nasıl dönebileceklerini kestiremiyorlardı bu sert kararlarından. Başlıyorlardı karılarına sövüp saymaya. Bilmiyor musun ne yediğimizi, nasıl yaşadığımızı, bilmiyor musun nasıl borç içinde olduğumuzu, ne diye bütün kanımı tepeye çıkarıyorsun benim? Kadınlar seziyorlardı nasıl bir oyuna getirilmek istenildiklerini. Bu onur sorununda kendilerine akıl danışan erkeklerine günün birinde senin yüzünden sözümden döndüm diye en sert bir söylenişle başlarına kakılacak bir açık vermekten elbette ki kaçınacaklardı. İki cins arasındaki gizli savaşta en budala kadının bile yutmayacağı bir üstünlük sağlama yoluydu bu. Onlar da yüreklerine ilk düşen korkuyu öfkeleriyle hemen yeniyorlar, borçlarını, geçimlerini önemsemez görünüyorlardı. Orasını banka düşünsün. Baştakiler görmüyor mu elimize ne geçeceğini? Bulurlarsa alsınlar. Erkekler biraz daha kızıyordu. Onların ne kadar gördüğü, kimi düşündüğü ortada. Tarla elimizden giderse görürsün. Giderse gitsin. Sonra... Sonrası Allah kerim. Elimiz kolumuz tutuyor ya, aç kalacak değiliz elbet. Cümle alem nerede, biz de orada. Hem o kör alası tarlanın yüzünden buralara saplanıp kalmadığımız ne belli? O olmasa belki daha başka türlü olurduk. İlenmeler, küfürler karışıyordu konuşmalarına. Kendilerini bu duruma düşürenlere, görünür görünmez sorumlulara, birbirlerine, kendi kendilerine sövüyorlar, lanetler yağdırıyorlardı. Sonunda erkek arkasından kapıyı çarpıp çıkıyordu evden. Fakat daha evinin bulunduğu ara sokaktan caddeye çıkmadan daha güçlü, daha bilenmiş duyuyordu kendini. Galiba karı haklı be, diye geçiriyordu içinden. Ferit Taşçı evlere dağılan arkadaşlarının ardından sokaklarda kararsız dolandı bir süre. İçine kapanık, uysal, karşılaştığı sevindirici olayları başkalarının iyiliğiyle açıklayıp ters giden her işte kendini suçlu çıkaran bir insandı. Kapıldığı umutsuzlukla kendine olan bütün güvenini yitirmişti. Kalabalık arasında eve gitmeye bile karar veremiyordu bir başına. Artan can sıkıntısı kendi kendine düşman etmişti onu. Bu yüzden eve gitse annesinin, küçük kız kardeşinin göstereceği yakınlığı, sevgiyi çok görüyordu kendine. Eve gitmeye herkesten daha geç karar verebildi. Cumhuriyet alanından ayrıldı. Arasta'ya sapan sokağın ağzında değiştirdi kararını. Eniştesine uğramak isteğine kapıldı. Sevmezdi eniştesini. Yılda bir ya uğrar ya uğramazdı dükkanına. Şimdi bu isteği duyuşu kendini biraz daha sıkıntıya sokmak, cezalandırmak için olabilirdi ancak. İki Ferit vardı bildiği. Biri güleçti, ataktı, uysaldı, becerikliydi, aşıktı. Öbürü sakardı, çekingendi, pısırıktı. İkinci Ferit'i ayakları altına alıp tekmelemenin tam günü sırasıydı şimdi. Bırak küçük düşeceği kadar düşsün, anlasın bunca yıl her işte, her fırsatta birinci Ferit'e ettiğini. Anlasın eniştesinin kaç paralık adam olduğunu. Eniştesi iki çırağı ile birlikte alçak, dörtgen, kunduracı masasının başındaydı. Üçünün de elleri işledikleri kundura ile o küçük masanın üstündeki çekiçler, falçetalar, bal mumu topaçları, iğneler, çiviler arasında bir koşu tutturmuştu. Yarışır gibi çalışıyorlardı. Eniştesi, "Hoş geldin," dedi. Camlığa yakın bir sandalyeyi gösterdi. Ölçü verecek müşteri ile yanında gelen yakını otururdu o sandalyelere. Çıraklar kısaca "Merhaba" deyip çalışmalarını sürdürdüler. Eniştesi bir kunduraya taban geçiriyordu. Yeni ne haberler var dışarıda? Somurttu. Bildiğin gibi. Yani kötü. Kötü. Eniştesi kundurayı göğsüne dayadı. Falçetayla tabanın kıyılarını yontmaya başladı. İlk bakışta kötü olan, değişen bir şey yok görünüyordu yaşayışında. Gerçekte eniştesiyle çırakları dükkanı sokaktan ayıran sokak kapısı ile kapının yanında içinde yeni ayakkabılar sıralı camlığın dışında olup bitenlere de ona da yabancıydılar. Deri önlükleri, güneş yoksunu soluk tenli yüzleri, çirişin verniğin sert çivi başlarının çizik çizik ettiği kararttığı parmakları yaklaştırıyor, benzetiyordu onları birbirine. Üçü de bu çiriş, ıslak kösele kokan dükkanda, deri önlükleri altında, ellerinde çekiçleri, falçetaları, çivileriyle bir çeşit güven altındaydılar. "Tütüncülük de iş mi?" diye geçirdi aklından. "Olan bize oldu," dedi. "Sizin ne de olsa elinizde sanatınız var." Eniştesi işlediği kundurayı kaldırdı, önünde tuttu. Sağına, soluna bakıp gözden geçirdi. "Pek öyle değil. Milletin yüzü gülerse bizim de güler." Konuşması durgundu. Besbelli onun için önemli olan yaptığı kunduraydı şu anda. Sözünü tamamlarken elindeki kundurayı sağındaki çırağa uzattı. "Al zımparala." Kendi tabanını kesip düzeltmek için kunduranın öbür tekini aldı göğsü üstüne. "Bir çay içer misin?" Ferit, "Çayın senin olsun," diye geçirdi aklından. "Enişte gibi enişteysen nasıl evleneceğimi biraz düşünsene." "Zahmet etme, şöyle bir kapıdan merhaba diyeyim," dedim. "İyi ettin. Hemen gideceğim." Eniştesi yine aklı çalıştığı kundurada onun dediğini duymamış gibi karşılık vermekte gecikti. "Acelen ne?" Ferit ayağa kalktı. "Gideyim, daha iyi. Sen bilirsin." Dükkandan sokağa çıkınca bunaltıcı bir pişmanlık içindeydi. Niye uğramıştı eniştesinde? Umurunda mı diye düşünüyordu. Niye umurunda olsun? Sanatı var elinde. Pişmandı. Canı sıkılıyordu ama bu yüzden kime çatacağını, kimi sorumlu tutacağını kendi de bilmiyordu açık açık. Cimri kerata. Fakat içinden içinden seziyordu ki böyle küçültmek istemesinin, horlamasının nedeni öteden beri eniştesini sevmediği içindi. "Ulan alt tarafı enişten, neyin oluyor ki senin? Anan mı baban mı? Niye borç versin sana? Niye senin için sıkıntıya soksun kendini? Böyle kendi kendiyle çekişirken mırıldandığını duydu. Yandım ben, yandım. Evde annesi duymuştu sabahtan beri kasabada olanları. Tek düşüncesi oğlunun evlenmesiydi kadının. Salt tütün satışlarına bağlı değilmiş gibi görünüyordu sorunu. Bakalım buluruz elbet senin düğününü yapmanın bir çaresini. Nereden buluruz ana? Allah büyük. Ferit parladı. Sen de canımı sıkma şimdi. Birden yatışarak üzgün üzgün ekledi. Yandım ben, açık açık yandım. Hatice Taşçı kahroluyordu. Elbet biz de elimizden geleni yapacağız ha oğlum. Ne yapacağız? Ne gelir senin benim elimden? Borç harç yerine getireceğiz üstümüze düşeni. Düğünün olacak. Seni ortada bırakacak değiliz ya. Kimsesiz öksüz müsün sen? Geç bu lafları ana. Bakayım hele bir mürüvvetle eniştenle doğru dürüst görüşeyim de. Sanki bu sözü bekliyordu. Bırak o çingeneyi. Böyle konuşmasana oğlum. Niye konuşmayacakmışım? Sen eniştene nasıl çingene dersin, ağzına yakışır mı oğlum? Yalan mı? Çingene değil mi? Bile bile söylüyordu. Şimdi bulmuştu kime çatacağını, kimden öfkesini çıkaracağını. Analar anlar bu duyguyu. Öldürücü bir yılan sokmuş gibi acıdan kıvranan çocuklarının etinden, kanından emerek almaya, kendilerine aktarmaya her zaman gönüllüdürler o zehri. Yaralarına eğilir, gücenmeden, kırılmadan gönül almaya çalışırlar. Mürüvvet duyarsa üzülmez mi ağol, gücenmez mi? Gücensin varsın, söyle yalan mı dediğim, pinti değil mi, çingene değil mi kocası? Sen kardeşinin, eniştenin ne pintiliğini gördün, ne istedin de vermediler? Ne isteyeceğim ki ondan hiç, gördün mü? İstemem ki, bugüne kadar istemedim, bundan sonra da istemem onların iyiliğini. Sen hele o işi bana bırak. Ağzını açmayacaksın. Neden oğlum, yabancılarımız mı? Ağzını açmayacaksın diyorum ana, anladın mı? Bilirim ben onun ne diyeceğini. Ne biliyorsun? Ağlayacak, sızlayacak sana. Hatice Taşçı sabırsızlandı. Belki. Belkisi melkisi yok. Yeni zeytinlik yetiştiriyorum. O kadar işe girdim. Parayı nereden yetiştireyim diye durmadan ağlar o. Ama bir konuşacak olsak... Konuşulacak adam olsa ben konuşurdum ana onunla. Az önce yanındaydım. Ne dedi? Ne diyecek? Ben bir şeyi isterim diye ödü koptu. Doğru dürüst hatırımı bile sormadı. Hala da adamdan sayayım istersin o cimriyi. Sen açtın mı derdin oğul? Niye açayım? O bilmiyor mu? Ona avuç açacak kadar küçülmedim ben. Hatice Çarşıcı umutluydu henüz. Sen iyice öfkelisin. Canın sıkkın. Hele bir yatış bakalım da bu işi öyle konuşalım. Konuştuk konuşacağımızı. Bunun konuşulacak yeri kalmadı. Olur. Dediğin gibi olsun. Sustum kapattım bu işi. Hadi otur bir kahve pişireyim sana. İyi gelir. Bastırır yüreğini. Demişti diyeceğini. Sustu. Susunca ağlamaklı bir üzgünlük çöktü üstüne. Ağlayabilse açılacaktı. Çabuk toparladı kendini, kalktı, kapıya yürüdü. Kahvenin sırası değil şimdi. Mutfağa geçen annesine doğru seslendi. Ben çıkıyorum, dışarıda neler olduğunu anlar dönerim. Avlu kapısını çekerken annesi ardından yetişti. Peki oğlum, sen bilirsin. Hayra karşı Allah rast getirsin. Kapıyı çekti, sokakta evlerinin önünde İzzet'i gördü. Ferit abi merhaba. Başlatma senin merhabandan da şimdi. Duyulur duyulmaz bir sesle söylemişti bunları. Çocuk anlamadı. Ha? Ne günahı var diye geçirdi içinde. Sesini yükseltti. Merhaba. İzzet doya doya güldü.